Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini Türkiye'nin Almanya ile, Almanya'nın dışında da diğer komşu ülkeleriyle olan ilişkisiyle başlayalım. En son durum nedir Almanya, Avusturya ve Hollanda hatta ülkeleriyle?
Evet, önce Almanya ile başladı, sonra Hollanda, Avusturya'dan açıklamalar geldi. Türkiye'de referanduma giderken bir kampanya yürütülüyor ve Almanya'da özellikle çok sayıda seçmen var. Partiler de o seçmenleri ikna etmek için oradaki seçmenler de bir araya gelmek istiyorlar. Almanya ile kriz yaşandı çünkü politikacılar orada konuşma yapacaklardı. İşte Ekonomi Bakanı'yla Adalet Bakanı'nın konuşmaları Almanya'da yerel yönetimler tarafından engellendi. Salonlar, kiralar iptal edildi ve başka gerekçeler ortaya sunuldu. İşte sigorta dendi, otopark dendi, şu dendi, bu dendi ama şunu biliyoruz ki son dönemde özellikle Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili tartışmalar Almanya'da da çok ciddi bir biçimde tepki görüyor. Son olarak Almanya'dan Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisinin tutuklanmasıyla gerilim artmıştı. Özellikle oradaki kamuoyunda Türkiye'ye karşı tepkinin arttığını gördük. Hemen peşinden de işte bu konuşmaların engellenmesi geldi. Çok sert tepki gösterdiler burada politikacılar, özellikle Cumhurbaşkanı, Başbakan. İlk başta Merkel'le Binali Yıldırım arasında bir görüşme oldu. Bir yumuşama sinyaliydi o. Dışişleri Bakanı Almanya'ya gidecek, Alman meclisiyle buluşacak ve meseleler çözülecek gibi bir hava doğmuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında Nazi dönemi uygulamalarına benzetince Almanya'da yine kıyamet koptu. Ve sonrasında da Dışişleri Bakanı Almanya'ya gitti. Alman mevkidaşıyla bir araya geldiler. Orada kampanya yapacak politikacıların listesi ve tarihleri, programları Almanya'ya iletildi. Gerekli izinlerin alınması için onlardan bir talepte bulunuldu. Şimdi bir yumuşama havası var. Ancak şunu söylememiz lazım. İki tarafta da politik olarak seçimler Almanya'da yakın ve kampanyalar başlamış durumda. Türkiye'de referandum kampanyası var ve buradan gösterilen tepkiler Türkiye'deki referandum kampanyalarını etkiliyor. Oradan gösterilen tepkiler de oradaki seçimleri etkileyen bir husus olarak görünüyor. O nedenle iç politika malzemesi haline geliyor ve önümüzdeki dönemde biraz yumuşamış olsa bile bu meselenin nereye doğru taşınacağı çok belli değil doğrusu. Son olarak Merkel bir açıklama yaptı. Nazi benzetmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi ve Türkiye'deki ifade özgürlüğünü yine eleştirdi, engellenmesini ve Deniz Yücel'in de serbest bırakılmasını istedi. Yani bir yumuşama sinyali olsa bile hala diken üstünde diyebiliriz iki ülke ilişkileri. Ama sadece Almanya mı? O da değil. İşte Hollanda'da Türkiye'deki tartışmaların kendi ülkesine taşınmasına karşı çıktığını açıkladı. Hollanda'da bir takım faaliyet programları var. Bakanların, Dışişleri Bakanı'nın. Dışişleri Bakanı oraya giderse onun salonun iptal edildiğine ilişkin bir değerlendirme var. Dışişleri Bakanı rest çekti. Ben dedi gideceğim oraya konuşacağım. Benim vatandaşlarla bir araya gelmemi kimse engelleyemez dedi. Önümüzdeki günlerde böyle bir krizin de Hollanda'yla yaşanması muhtemel. İsviçre'de de benzer bir tepki var. Avusturya'da aslında Avrupa'nın genelinde ve son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrasındaki uygulamalar ardından gazetelere, gazetecilere getirilen bir takım yasaklamalar ya da cezaevine koymalar, soruşturmalar. Bütün bunlar zaten Avrupa'da Türkiye konusunda tereddütleri arttırmış, tepkileri de zirveye taşımıştı. Şimdi referanduma giderken işin özünde Avrupa bu referandumu demokratik bulmuyor. Bunu resmi olarak da açıklamıyor ama AK Parti'ye mesafesinde bu şekilde ortaya koyuyor. AK Parti de buna tepki gösteriyor. İçeride de bu işin biraz alıcısı olduğu için tepkinin dozu giderek yükseliyor. 16 Nisan'a kadar bu tansiyonun düşeceğini beklemek pek doğru olmaz. Almanya ile ve Avrupa ile ilişkilerin biraz daha gerilmesi herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır 16 Nisan'a kadar.
Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'de de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilginç gelişmeler var. MHP'nin içindeki muhaliflere saldırı girişimleri oluyor son günlerde. Bunun üzerine MHP lideri Bahçeli'nin demeçleri var, attığı tweetler var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yola çıkarak Türkiye'deki referandum gelişmelerini konuşalım.
Aslında Almanya ile birlikte, Almanya tartışmalarıyla birlikte Türkiye'deki mesele de o tartışmalara dahil edildi muhalefet tarafından. Muhalefet hükümetin Almanya'ya tepkisine destek verdi ama bir taraftan da Türkiye'deki durumu hatırlattı. Siz dedi Almanya'da insanların kendisini ifade etmesine, engellenmesine tepki gösteriyorsunuz, haklısınız. İnsanlar orada kampanyalarını yürütebilmedi. Evet ya da hayır fark etmez. Herkes fikrini söyleyebilmeli ama aynı şeyin Türkiye'de de olması lazım. Türkiye'de hayır kampanyası yürütmek şu anda olağanüstü şartlarında çok sıkıntılı iddiasında bulundular ve bunu örnekleriyle de ortaya koydular. Gerçekten ciddi örnekler de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önce politika yapan, sonra Devlet Bahçeli'yle ters düşüp muhalif tarafta yer alan ve hayır kampanyası yürüten gruplara karşı üst üste gelen bir takım hem müdahaleler hem saldırılar hem de onların da kendilerini ifade edeceği noktalarda bir takım engellemeler var. Yusuf Alaçoğlu ve Ümit Özdağ son olarak Mersin'de bir konferans verirlerken Mersin Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı ve beraberinde bir grup o salonu basıyorlar ve burada bu işi yapamazsınız. Ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir diyorlar ve o konferansı engellemeye çalışıyorlar. Neyse ki sonrasında polis müdahale ediyor ve konferans yapılabiliyor. O tansiyon düşürüldükten hemen sonra bir sonraki günde bu sefer yine Mersin'de başka bir ilçesinde yine bir konferansa yine 150 kişilik bir grup baskın düzenliyor ve konferansı engellemeye çalışıyorlar. Neyse ki bu sefer orada çevik kuvvet önlem almış ve içeri girmelerini engellemiş. Tabii bunlar ne zaman meydana geliyor? Sinan Oğan'ın da başına Bahçeşehir Üniversitesi'nde benzer bir engelleme gelmiş. Orada da bir saldırıya uğramıştı. Kürsüsü devrilmişti. Devlet Bahçeli'ye bu meseleyi sorduklarında ülkücü işini yarım bırakmaz diye bir değerlendirme yapmıştı. İşte işini yarım bırakmaz deyince acaba bu saldırıları destekliyor mu genel merkez? Veya o saldırının ülkücü olmadığını mı söylüyor diye bir tartışmayı da beraberine getirmişti. Mersin'deki Ümit Özdağ ve Yusuf Alaçoğlu'na yönelik saldırılar sonrasında Devlet Bahçeli çok yeni bir açıklama yaptı. Evet, arkasındayım sözlerimin. Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz. Kimsenin de sabrını sınamayın gibi böyle bir saldırıları da eleştiren bir şey söylemeden Twitter üzerinden mesajlar verdi. Bu mesajlar elbette başka tepkileri de beraberinde getirdi. Özellikle Ümit Özdağ ve Yusuf Alaçoğlu kendilerine yönelik saldırıların genel merkez tarafından yönlendirildiğini iddia ediyorlar. Bu MHP tarafının Yusuf Alaçoğlu ve Ümit Özdağ kısmı. Bir de Meral Akşener kısmı var. O da kampanyalara katılıyor. İlleri geziyor, ilçeleri geziyor. Ve gittiği yerlerde ya elektrikler kesiliyor, ya salon iptal ediliyor, salon kiraları iptal ediliyor. Tahsis edilmiş olan salonlar son anda salonlardan vazgeçiliyor gibi bir takım engellemelerle karşılaşıyorlar. Yani Türkiye'de muhalefet, hayır kampanyasını yürüten cephe kendilerinin devlet görevlileri tarafından, valiler tarafından ya da işte MHP'de, MHP Genel Merkezi tarafından engellendiğini iddia ediyor. Almanya'ya laf ediyorsunuz ama Türkiye'de ifade özgürlüğüne sahip çıkmıyorsunuz diyerek hükümeti eleştiriyorlar. Muhalefet iktidar partisini eleştiriyor, iktidar partisinin kampanya biçimine yönelik de eleştiriler var. Belki bizi dinleyenler hatırlayacaklar, bu süreç başladığında özellikle Başbakan Binali Yıldırım PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DH hayır diyor, o zaman hayır diyenler terörist mi gibi bir tartışmayı da başlatmıştı. Sonra bu üslubun sertliği eleştirilmiş ve geri dönülmüştü. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son birkaç konuşmasında çukurun dibi diye değerlendirdi, çukurcu diye değerlendirdi hayır kampanyasını yürütenleri ve hayır diyenleri. Son olarak da 15 Temmuz'un rövanşı 16 Nisan'da alınacak dedi ve 15 Temmuz'da halkın üzerine bomba yağdıranlar aslında bugünün hayırcılarıdır diyerek o tansiyonu da yükseltti. Yani tam bir tansiyonun yüksek olduğu, gerilimin had safhada olduğu, zaten olağanüstü şartların yürüdüğü bir dönemde hayırcılara yönelik eleştirilerin de zirve yaptığı bir kampanya süreci görüyoruz. İşte Almanya'daki tartışmalarla birlikte yürüdüğünü de söyleyebiliriz. Yani hem Almanya'yı eleştirip hem de Türkiye'de hayırcıların bu tip engellerle karşılaşması konusunda muhalefetin çok sert şikayetleri var diyebiliriz.
Türkiye'de Baylok operasyonları başladı. Tabii bu arada FETÖ olarak adlandırılan yapıya bağlı olanların yargılanması da sürüyor ve bununla ilgili iddianameler hazırlandı.
Baylok bu FETÖ'nün kendi içindeki haberleşme sistemi olarak adlandırılıyor. Öncesinde de tartışmalar vardı. Acaba Baylok kullanan herkes FETÖ'cü mü değil mi diye. Hürriyet gazetesinde Baylok'un lisans sahibinin bir röportajı çıktı. Onun üzerinden Hürriyet gazetesi dinç edildi. Bu tip gelişmeler oldu. MİT bir şekilde bu yazışma sistemine kırıyor, hackliyor diyelim. Ve oradaki isimleri ele geçiriyor. Yaklaşık 150-200 bin kişiden bahsediliyor. Bu isimlerin tamamı emniyet müdürlüklerine gönderildi. Hatta bir arama motoru da konuldu içine. Herkesi aramak da mümkün bunun içinde diye. Ve tümüyle ilgili de soruşturma yapılacak beklentisi hakim oldu. Hatta son günlerde medyatik olduğu için söylüyorum. Medya bayağı da Baylok'ta deşifre edildi biçimde bir değerlendirme vardı. Ona ilişkinde bir iki örnek var. Bir iki televizyondan da gözaltına alınan isimler var. Anadolu Ajansı'ndan gözaltına alınan isimler var. 24 TV'den gözaltına alınan isimler var. Baylok'un bu şekilde deşifre edilmesiyle birlikte daha fazla gözaltıların ve bu soruşturmanın Baylok kanadının iyice artık savcılar tarafından gündeme alındığı bilgileri geliyor. İşte TÜBİTAK'ta benzer bir gelişme var. Belli başlı bazı devlet kurumlarında da Baylok üzerinden soruşturmalar ve gözaltılar yapılıyor. Birçok alanda, birçok devlet kurumunda, askerde, poliste ve diğer devlet kurumlarında Baylok kullananlara ilişkin soruşturmalar sürüyor. O tarafta soruşturmalar devam ederken bir taraftan da yargılamalar başladı. Ard arda davalar açıldı, iddianameler hazırlandı. İşte Cumhurbaşkanı'na suikast davası artık ilk duruşmaların sonuna yaklaşılıyor. Herkesin ifadesi alındı. Orada verilen ifadeler var. Zaten kabul etmiyorlar suikaste gittiklerini. Bir takım soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Şiili'de havaalanında özellikle bekletildiklerini, kendilerine bir tuzak kurulduğunu, kendilerinden önce Marmaris'e giden bir ekibin olduğunu iddia ediyorlar. Polislerle özellikle karşı karşıya getirildik. Zaten Cumhurbaşkanı oradan ayrıldıktan 3 saat sonra biz oradaydık ve bize bu bilgi verilmedi diyorlar ve tuzak kurulduğunu iddia ediyorlar. Ama ilk duruşmalar ve FETÖ ile ilgilerinde genel olarak reddediyorlar. Sadece bir asker kabul etti, cemaatle bağlantısı olduğunu yıllardır ama onunla ilgili de bir talimat almadığını söyledi. İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'da 2. Ordu Komutanı'nda yargılandığı dava başladı. Asıl tabii Ankara'da Genelkurmay Karargahı'ndaki o yurtta sulh konseyinin de içinde bulunduğu dava, duruşma. Onunla ilgili iddianame hazırlandı. Davada mahkeme tarafından, o iddianame de mahkeme tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde yargılamaları da başlayacak. İşte orada yurtta sulh konseyinin 37-38 üyesinden bahsediliyor. 27 Mayıs'ta bir benzerlik olduğu iddia ediliyor. Alt rütbeli subayların bu kalkışmayı organize ettikleri ve başlarına bir üst rütbeli general getirebilmek için de çaba sarf ettiklerine ilişkin iddialar var. 2007-2008-2009 yıllarındaki yaş kararlarıyla terfileri sağlanan generallerin özellikle hemen hemen tümünün bu darbe girişiminin içinde olduğuna ilişkin bir tespit var ki o dönemde AK Parti iktidardaydı. AK Parti de buna ilişkin savunmasını son 40 yılda devlete sızma girişimi olarak açıklıyor her seferinde FETÖ meselesinde. Ama bir belki sorunu da biz dinleyenlere aktarmamız lazım. Çok sayıda dava açılıyor. Yaklaşık 100 bin kişi yargılanacak bu davalarda. Ve Türkiye'nin dört bir yanında davalar açılıyor. Bir bütünü, bir bütün olarak fotoğrafı, darbenin sorumlusunu, sorumlularını, burada ölen insanların katillerini ortaya da bir bütün olarak görebilecek miyiz? O konuda soru işaretleri var. Hukukçular da bunu söylüyorlar. Ama başka bir formülde olmadığını söylüyorlar. 100 bin kişiyi aynı anda yargılamak mümkün değil. Mecburen parça parça illerde davalar açıldı. Ama bu fotoğrafın tümünü görme konusunda da bir sıkıntı yaratabilir diyorlar. Ve önümüzdeki günlerde işte bu 15 Temmuz'un en önemli davası da başlayacak. Ana iddianame, ana dava diye bakıyoruz buna. Genelkurmay'da bu işin başında olanlar ve Türkiye'de 15 Temmuz'da ölen, yaralanan herkesten sorumlu olacaklar. Zaten çok yüksek cezalar isteniyor onlarla ilgili.
Son olarak bir de Suriye'ye doğru uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ardından Rus askerlerinin de üniformalarında Suriye Demokratik Güçlerine ait amblemlerin görüldüğüne dair haberler çıkmaya başladı basın yayın organlarında. Türkiye'nin oradaki istekleri doğrultusunda Amerika'nın zaten davranmadığını biliyorduk. Bu konuda haberler yoğun olarak geliyordu. Türkiye'nin istekleri daha farklı, Amerika Birleşik Devletleri farklı bir yönde adım atıyor şeklinde. Rusya'da acaba şimdi artık Amerika gibi mi davranıyor şeklinde soru işaretleri başladı birçok kişi tarafı.
Aslında haklı soru işaretleri bunlar. Biliyorsunuz kısa süre önce Türkiye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genelkurmay başkanları bir araya geldiler Antalya'da. Ve o görüşmeden merakla herkes bekledi ne çıkacak diye. Yapılan açıklamalarda daha önce de söylemiştik çok dar bir alanda çok sayıda silahlı güç var. Menbit çevresinde, Elbap çevresinde o silahlı güçlerin bir kazayla birbirlerine ateş etmemeleri için bir koordinasyon sağlanması açısından görüşmelerin bu çerçevede yürüdüğüne ilişkin açıklama yapıldı. Ama biz neyi bekliyorduk? Mesela Menbiç'te PYD Menbiç'ten Fırat'ın doğusuna gönderilecek mi? Buna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği taahhüt yerine getirilecek mi? Rusya böyle bir meseleye nasıl bakıyor? Bütün bunlara ilişkin bir değerlendirme yapılmadı o toplantıda. Ama arazide her türlü mesaj veriliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri kendi yaptığı açıklamalarda Suriye'de IŞİD terörüne konsantre olunması gerektiğini ve IŞİD'le mücadele eden güçlerin birbirleriyle mücadele etmemesi için de Membiç'te Amerikan askeri varlığının arttırıldığını, daha görünür hale getirildiğini açıkladı. Amerika asker sayısını da arttırdı o bölgede. Önümüzdeki süreçte Rakka operasyonu var ve Türkiye yönetimden Rakka operasyonunu birlikte yapma konusundaki teklifine yanıt beklerken arazide bütün işaretler artık o operasyonun PYD ile yapılacağı biçiminde geldi. Rusya ile son dönemde ciddi işbirliği vardı Türkiye'nin, ama Rusya'dan da çok istediğini alabilmiş değil Türkiye. Çünkü onların da PYD'ye yaklaşımı biraz Amerika'ya benziyor ve Türkiye'nin taleplerini karşılayacak nitelikte değil. Yani bir terör örgütü olarak görmüyorlar. Bütün bu gelişmelere baktığımızda Türkiye Elbap, işte Dabık, Cerablus gibi sınırdan içeriye doğru bir 25-30 kilometrelik alanda sıkışmış görünüyor. Membiç'e müdahale edemiyor. Etmeyeceğini zaten başbakan da açıkladı. Amerika ve Rusya oradayken böyle bir müdahalenin, koordinasyon yapılmadan yapılacak bir müdahalenin sonuç vermeyeceğini ve tehlikeli bir takım gelişmeleri de beraberinde taşıyabileceğini söylemişti. Şimdi o sıkışıklığı yaşıyor Türkiye. Hem Amerika'dan hem Rusya'dan isteklerine, taleplerine olumlu yanıt alabilmiş değil. Rakka operasyonuna PYD orada olduğu için dahil olmayacak, öyle bir görüntü var. Ve Rakka operasyonunun bitmesini bekleyecek. Membiç ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi için, yani PYD'nin oradan uzaklaştırılması, Fırat'ın doğusuna gönderilmesi için. Bunun için askeri bir takım girişimlerde bulunabileceğinin işaretlerini vermişti. Ama bugün gelinen noktada askeri olarak bir harekata girişmesinin de söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Hem Rusya'nın, hem Suriye askerlerinin, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede olması, Suriye askerlerinin bir tampon oluşturması Membiç'te Elbap arasında, Özgür Suriye Ordusu'yla Kürt grupları arasında, bu operasyonları şu anda daha da içinden çıkılmaz bir sürece götürmemesi için imkansız kılıyor. Onu söyleyebiliriz. Türkiye biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Ama Rusya'yla ikili görüşmesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O görüşmeden ortaya çıkacak sonuçlar da belirleyici olacak diyebiliriz Suriye açısından.
Bu haftalık da bu kadar olsun Sayın Oğan. Evet. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
İyi yayınlar diliyorum ben de.